Ayrım 44, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 501. Yazgının çapraz atkısı. Güvenlik sarayının arka tarafındaki renginin koyu yeşilliği, tadının ekşisini ele veren gür asma yaprakları, saldırılmış çay saati kameresinde Dehamar'ın Cayman'ı katil zannederek paniklemesini, etrafındakileri gülünç ve eğlenceli bir hikaye olarak anlatan tavura, o sırada neşeyle köpeklerin başlarını okşayan Pep Komok'un diğerlerinin aksine bu duruma gülmediğini, hatta birdenbire ciddileşip dalgınlaştığını fark ettiyse de o an bunun üzerinde durmuyor. Pep Komok'un yüzünde kimsenin onu da görmeye alışık olmadığı ciddi, düşünceli bir ifade asılı kalmış. Dalgınlığının bile farkında olmadan sanki içinde saklı duran bir cevabın sorusunu arıyor o an. Kendisinden bilgi gizlenmesi konusunda aşırı duyarlı ve kuşkucu olan tavrının gözünden kaçmıyor bu tuhaf durum. Daha sonra aralarında yapılacak bir konuşmanın konu başlığı olarak hafızasını alıp şimdilik bu ana işaret düşürmekle yetiniyor. İnce rendelenmiş ağaç soğanı, havanda dövülmüş yaban keneviri arasına biraz cerese otu serpiştirilerek elde edilmiş bir harçla yapılan çöreğini keyifli yemeyi sürdürüyor. Nitekim tavırı daha sonra bu konuyu açtığında Pep Komok'un çelişik ve kararsız duygular içinde olduğunu görüyor. Durumu geçiştirmeye çalışmasının nedeni bildiği ya da sezdiği bir şey saklamak mı, yoksa henüz öneminin bilincinde olmadığı bir ipucunun bulanık sularını bocalayıp durduğundan mı belli değil. Tavrının ustalıklı sorgulama tekniği karşısında bütün acemice direnmelerine karşın Pep Komok'un çözülmesi uzun sürmüyor. Sonunda kafasını meşgul eden şeyin Luğra çizim evlerindeki o zararsız meczup resmi olduğunu kendisinin bile itiraf etmekte güçlük çekti. Cayman'dan habersiz ve izinsiz olarak çizdirdiği bu resmin başına iş açmasından ürktüğü anlaşılıyor. Pep Komok'un bu kaygısını sezen Tauro öncelikle onu rahatlatması gerektiğini farkında. Bana bırak bu işi diyor. Seni Cayman'la karşı karşıya getirmeden bu sorunu çözmenin bir yolunu bulurum ben. Ardından o resmi görmek istediğini söylüyor. Cayman'ın arkasını iş çeviriyormuş görülmenin huzursuzluğuna karşın Pep Komok bir kez konuşmaya başladığını, artık geri dönemeyeceğini bildiğinden gönülsüz bir harekette çantasından çıkardığı resmi suçunun ve budalalığının kanıtıymış gibi tavrıya gösteriyor. Bakar bakmaz resimdeki kişinin Cayman'a şaşırtıcı benzerine rağmen yine de onları ayıran temel bir şey olduğunu düşünüyor Tauro. Resimdeki kişinin yüzündeki yaradan daha temel bir şey ayırıyor onları. Resmin altında katilin bugüne dek kullandığı değişik kimliklerdeki adlardan bambaşka bir ad yazılı: Abraxa, memleketi Serahudra. Hayli eski tarihli bir resimlendirme belgesi bu. Elindeki resmi katilin resmi diye tanımlamakta erken davranıyor olabilirler elbet. Sonuçta Dehamar'ın katille Cayman'ı birbirine benzetmesinden başka ellerinde hiçbir ipucu yok. Bu resmi öncelikle Dehamar'a gösterip onaylatması gerektiğini düşünüyor. Bundan pek hoşlanmasa da onun yeniden buraya gelmesi gerekiyor. Ardından hemen Vohzek'i yanına çağırtıp resmi kimselere göstermeden gizlice çoğaltmasını söylüyor Tavra. Böylesine gizlilik gerektiren bir durumda Pep Komok'un odadaki varlığına bir anlam verememiş gibi bakan Vohzek'in umursamaz davranışlarından, onu da tıpkı Jamie ve Tavra gibi kendisini kolaylıkla göz ardı edilebilir biri olarak gördüğünü anlıyor Pep Komok. Eline aldığı resme baktığında yüzü şaşkınlıkla değişiyor Vohzek'in. Başını kağıttan kaldırdığında boşalmış gözleri kaldıramayacağı bir sırla yüzleşmiş biri gibi bakıyor etrafa. Tavrın ona gizli bir iş buyurmakla güven göstermiş olduğunu düşünerek sevinmeyi akıl ediyor sonradan. Hızla odasına, masasının başına dönüyor. Çabuk bile çoğaltılmış bu resmi hemen makrakamaçta konuyla ilgili güvenlik birimine gönderiyor Tavura. Ardından Dehamar'a en kısa zamanda burada olması için haber iletiyor. Bendak buraya getirilişinde birkaç gün sonra aynı basamakları kaygı tazeleyen adımlarla çıkarken o tanıdık sıkıntının yeniden içinde yumaklanıp solunu tıkadığını hissediyor. Güvenlik sarayının bahçesindeki pencerelere yakın duran ağaçlar bile temkinli bir biçimde yapraklanıp çiçeklenirken burada ne işi olduğunu soruyor kendine. Bunu neden yaptığını tam olarak bilemese de gördüğü rüyanın içinde akmayı sürdüren mavisi kaç gündür dinmemiş, ruhunda uyandırdığı güçlü merak duygusu yakasını bırakmamıştı. Rüyasında gördüğü o tuhaf kadının sözünü etti Jamin diye bir polisin gerçekte var olup olmadığını bir an önce öğrenmeye ihtiyacı vardı. Böyle biri sahiden yoksa yüreğine yük yapan, içini kemiren bu rüyanın yarattığı sıkıntının yaz sisi gibi kendinden dağılacağını, eski huzura kavuşacağını sanıyordu. Buraya daha önce de gelebilirdi ama Taura denilen adamla yeniden yüz yüze gelebileceği kaygısıyla kaç gündür ertelip durmuştu bunu. Şimdi ise şansı denemekten başka çaresi yoktu. Öte yandan Jamin diye biri gerçekten varsa onu karşısında bulduğuna ne diyeceği konusunda hala hiçbir fikri yoktu. Rüyamda bana sizden bahsettiler, ben de tanışmak istedim demek pek akıl kârı değildi. Hele çiğ gün ışığının gözle görünür kanıtlarından başka bir şeye inanmayan polislerden birine böyle bir şey söylemek. Makra Kamaş'ta aynı handa kaldıkları sırada çantasını kimliklerden birini çaldığı o karanlık görünüşlü yaralı yüzlü adamı burada Odra Gent'te kuytu sarnı çağında gördüğünü, aradıkları Remzgan'ın ancak onun olabileceğini söyleyecek olması, sonunda kendi gerçek kimliği konusunda kaçınılmaz sorularla karşılaşması demekti. Bunları düşündükçe her seferinde aynı çaresizlikle yeniden başa döndüğünü hissediyor Bendak. Girişteki danışma odasında karşılaştığı polisler arasında gözüne kestirdiği aydınlık yüzlü gençten birinin sesini iyice yumuşatarak "Affedersiniz, polislerinizden birini soracaktım," diyor. Adı yanlış hatırlamıyorsam Jamin olmalı. Kendisi burada mı acaba? Bir tek kendisini fark edebileceği sesindeki sahtekarlığı başarılı buluyor. Bir yanlışlığa yol açmamak için telaffuz eder gibi söylediği bu isim genç polisin yüzünde hiçbir ifadeye yol açmadığı gibi "Konu nedir, ne için aramıştınız?" diye başka bir sorunun duvarına tosluyor. Genç polisin çocuksu yüzüne yakışmayacak kadar kuru sesinde kendini önemine dikkat çekmeye çalışan azarlayıcı bir ton var. Bendag'ın istediği bu değildi. Onun şu söylediğinden bu isimle birinin var olup olmadığı anlaşılmıyordu. Ortak bir tanışımız onu görmemi istedi. Onun için arıyorum dedi. Ortak tanış dedi, rüyada görülen bir kadın kendi yalanına kendinin gülesi geliyor. Genç adam cevap vermek üzere ağzını açtığında Bendak tam arkasında tanıdık bir ses duyuyor. "Gene buradasınız demek Taolu Tusenav, bir şey mi vardı?" Burada en görmek istemediği kişinin sesiydi bu. Kendi ayağıyla tuzağa düşmüştü. Ormanda ayı kapanına yakalanmış birinin kıstırılmışlığı hissettiği şu uğursuz anda Eragion demircilerinin dövdüğü kudret yüzüklerinden birinin parmağında olmasını ve bir anda görünmez olmayı istedi. Ardına döndü, yüz yüze geldi. Tauro'yu çekingen bir eda, ısmarlama bir gülümseşle selamladı. Bendag'a göre şu an Tauro kanlı bir itiraf dinlemeye hazırlanan bir sorgu polisinin kirli iştahıyla bakmaktaydı kendisine. Bu sırada genç polis bir açıklama yapmaktan çok hevesle ihbar eder gibi "Jamin soruyor efendim," dedi. "Jamin, demek öyle biri varmış." Bir an için içi aydınlandı Bendag'ın. Öğrenmek istediği buydu işte. Ama ne yazık ki şu an karşısında duran o değil, baş belası Tauro'ydu ve yüzüne sabitlediği iğneli tebessümle kendisinden suç ve itiraf sözleri bekliyordu. Jamin neden aradığı sorusuna karşılık olarak "Ortak bir tanışımız onu görmemi istedi," yalanı tekrar ettiğinde işleri iyice sarpa sardığından emindi artık. Tauro eline geçen bu fırsatı sonuna dek değerlendirmek istercesine "Ona açıklamak istediğiniz özel bir şey mi var?" dedi. "Mesela aklınıza sonradan gelen ya da bize söylemeyi unuttuğunuz." Tavrında avını kıstırmış birinin gücünü daha ezici kılmak için takındığı sinsi bir oyun payı saklı. Bendak kendisini zor durumlarda kurtardığına inandığı o her şeyden habersiz, zararsız yaşlı adam pozunu takınırken büyüklerinin gözüne girmek için her fırsatı değerlendirme gayretinde olduğu anlaşılan genç polis tekrar atıldı. "Jamin bina dışında efendim. Avayi'den gelen şenlikler yöneticisi Dayan'la görüşecek. Hatta gitmeden önce belki siz de katılmak istersiniz diye bir süre gelmenizi bekledi." "Madem öyle, Jamin dönene kadar buyurun odamda bekleyin," dedi Tauro. Kendi ayaklarıyla gelmiş olan adamı biraz daha alıkoyup kurcalamakta, işin sonuna dek gitmekte kararlı görünüyordu. Bendak alabildiğine kibar bir tavırla boynunu kırarak "Yok, kimseye rahatsızlık vermek istemem. Jamin döndü, tekrar gelirim ben," diyerek dönüp gitmeye hazırlanıyordu ki "Ortak tanışınızın adı neydi?" diye sordu Tauro. Bendag'ın duraladığını görünce sesini hafif tehditkar bir ton vererek "Jamin bilmek ister," diye ekledi. Artık kaçacak bir yeri kalmadığını anlayan Bendag kapıldı panikle, kaç gündür hatırlayamadı rüyasındaki kadının adını, bir anda hatırlayıverdi. "Ümma," dedi. "Siz Ümma deyin, o tanır." Bu ad Tauro'yu durdurmaya yetti. Bu hikaye gittikçe tuhaf bir hal almaya başlıyor diye geçirdi içinden. Jamin'in Ümma'yla olan yakınını duymuştu gerçi ama daha birkaç gün önce Remzi Gannan olabileceği kuşkusuyla gözaltına alınan birinin şimdi çıkıp Jamie'nin sormasında ona Ümmâ'dan haber getirmesinde bir tuhaflık seziliyordu. İçindeki temkinli bir ses ona bu yaşlı adamı fazla önemsiyor, abartıyorsun derken daha yargılayıcı olan diğer ses bazı gerçekler abartıda saklanır diyerek kuşkularını, kaygılarını diri tutmasını salık veriyordu. Gene de iyi bir polis olmak için yaşamın acımasızlığını ve çirkinliğini açığa vuracak kadar yakından ve ısrarla bakmak gerekirdi her şeye. Görünendeki görünmeyenler ancak böyle ortaya çıkardı. Bu karışık düşünceler eşliğinde ardına bıraktığı şu yaşlı adamın binadan ayrıldıktan sonra nedense bir daha buraya dönmeyeceği duygusuna kapıldı Dara. Genç polise eğilip ardına birini takın dedi. Gözden kaybetmek istemiyorum onu. Her adımından haberim olsun. Bu arada Jamie'nin nerede buluşacaktı derine? Oyunlar evinde. Ayrı'dan gelen oyun ekiplerinden birinin 13 Dolunaylı yıl şenlikleri nedeniyle hazırladığı gösterinin prova arasında buluştuğu Dine'ın kendisini bir kez daha sıcakkanlı, daha dostça karşıladığını görüyor Jamie. Daha önce yalnızca bir kez görüştükleri halde konuşmalar ilerledikçe aralarında kökü geçmişe dayanan eski bir arkadaşlık hukuku varmış gibi davranmasına biraz da şaşırıyor. İşleri gereği sürekli işlerini kurcalayıp farklı duygular üreten oyuncuların bir süre sonra kendi duygulanımlarında sahicilik kaybına uğradıklarını, yalnızca sahne üstünde değil isteyerek ya da istemeyerek kendi yaşamlarında da oynamaya başladıklarını düşünüyor. Atalagaya meydanına çıkan ara sokaklardan birinde yüksek çatılı bilgelik okulun hemen arkasına düşen oyunlar evinin sahnesinde karşı karşıyalar şimdi. Jamie'nin orada ayaküstü biraz lafladıktan sonra rahat konuşmak için arka tarafta uygun bir yere geçeceklerini sanırken Dine oturma sütunu hemen oracıktaki koltuklardan birini gösterip kendi yanı başındaki kanepeye çöküveriyor. Jamie'nin son gördüğünden bu yana onun biraz daha kilo almış olduğunu, azıcık geriye kaykılmadan rahat oturamadığını fark ediyor. Böyle sahne üzerinde olmak Jamie'ne tuhaf bir his veriyor. Boş bir salonda bile insan yüzlerce gözün üzerinde olduğu duygusuna kapılmadan edemiyor. Merak etmeyin, kimse gelmez diyor Dayan. Biz bizeyiz. Sabahın erken saatlerinden beri süren yorgun bir prova çalışmasından yeni çıktık. Bu nedenle molayı da uzun tutuyoruz. Neredeyse sahne üstünün tamamını kaplayacak genişliğe çatı penceresinden içeri vuran tozanlı gün ışığı biraz uzaktan bakıldığında onlara bir ışık havuzunun içinde oturuyorlarmış. Hatta bambaşka bir alemin insanlarıymış gibi gerçek dışı bir hava veriyor. Konuşmaya başlamadan önce sesini temizlemek ihtiyacı hissediyor dayın. Siz Aya'dan ayrıldıktan sonra bir mektup göndermiştim. Aldım anlamında başını sallıyor Jamie'nin. Önceki karşılaşmamızda size anlatmamak konusunda kararsızlık çektiğim bir konu vardı. Kararsızlığı sürüyormuş gibi susuyor bir an. Size karşı bu kez tamamen açık olacağım. Bunun nedenleri biraz tuhaf gelebilir gerçi. Bana hiçbir şey tuhaf gelmez diyor Jamie. Rahat olun, benim işim bu. Hatırlarsanız size bir dönem hazırlandığım oyunlar, çalıştığım roller gereği sağlık yurdunda okuduğum rüya defterlerinden söz etmiştim. Jamie'nin hatırladığını belirtti biçimde başını sallıyor. Sonra ilk karşılaşmamızda sizi bir yerden tanıyıp tanımadığımı sormuştum. Jamie tekrar onaylıyor. İkimiz için de cevapsız kalmıştı bu soru ama siz gittikten bir süre sonra bir gece sizi rüyamda gördüm. İşte o zaman hatırladım sizi nereden tanıdığımı. Sözün arkasını getirmesi için ona bütün dikkatin üstünde olduğunu söyleyen kararlı bir bakışla bakıyor Jamie. Daha önce provasını yaptığı halde içinde beklettiği sözlerin sırasını karıştıracakmış gibi durup zihnini yokluyor. Şöyle söyleyeyim, siz çok önceleri gördüğüm bir rüyadan hatırlıyormuşum meğer. Bana onun için tanıdık gelmişsiniz. Son gördüğüm rüya birden öncekilerin anısını uyandırdı bende. Aoi'deki ilk karşılaşmamızda nasıl söylesem sizden hiç hoşlanmamış, hatta ürkmüştüm. Sanki geçmişte kalmış kötü bir anımız vardı sizinle. Geçmişten hatırladığım belli bir olay yoktu ama bir duygu vardı. Can sıkıcı bir duygu. Böyle durumlarda hafızada asıl sizi süzülmesi gereken duygu değil midir zaten? Durup dururken size karşı neden böyle hissettiğimi anlamaya çalıştım. Buna ya da bana bağlayabileceğiniz bir olay hatırladınız mı peki? Bambaşka bir şeyden söz eder gibiymiş gibi bakışları dalgınlaşan Dain. Her şey rüyalara bağlanıyor aslında. Bütün muammamız rüyalarımızda saklı diyor. Kendini kapıldığı dalgınlıktan çabuk toparlayıp anlatmakta geciktiği uzun bir hikayeyi aslında sadık kalarak anımsamakta zorlanacakmış gibi derin bir soluk alıyor. O dönem sağlık yurdunda çalışan birinden, Kohara'dan söz etmiştim size. Aşırı hızlı, tutkulu, her an hayatındaki herkesle yarışıyormuş gibi rekabetçi duygular içinde yaşayan biriydi. Yöneticilerden habersiz gizli kapaklı işler çevirmekten, hasarlı ruhlar üzerinde tehlikeli deneyler yapmaktan, kısacası elini ateşe sokmaktan çekinmiyordu. Jaime'in Aya'daki sağlık yurdunu ziyaret ettikleri sırada Cink'in de Kuhara denilen bu kişi hakkında benzer sözler ettiğini hatırlıyor. Sahnelerde arka arkaya eli kanlı katilleri, sapkın canileri, gözünü hırs bürümüş iktidar düşkünü saplantılı imparatorları canlandırmakta olduğum parlak bir dönemdi. Önceki konuşmamızda benim o dönemi sizin iyi bildiğiniz hatırımda. Sözün burasında yüzüne toparlamakta zorlandı. Geniş bir gülümseme yayılıyor. Anılarına dalmış gibi mutluluk veren bir hüzünle duruyor bir an. Oynadığım rollerin hakkını vermek için şimdi olduğu gibi o zamanlarda canlandırdığım karakterler, onların iç alemleri hakkında etraflıca araştırmalar yapardım. O sıralar üzerinde çalışmakta olduğum zor bir oyun nedeniyle Kuhara'dan yardım istemiştim. Bilirsiniz, Kuhara gibilerin kendilerini önemli hissetmek adına yapmayacakları şey yoktur. Bana kilit altına tutulması gereken önemli vakalara ait nice özel rapor ve defteri okuttuğu gibi sağlık yurdunun dışarıdan kişilere asla gösterilmemesi gereken belgeleri de önüme sermişti. Bir an durup ardından iştenliğine, öz eleştiri becerisine takdir bekleyen bir tonla sürdürüyor. İtiraf etmem gerekir ki o dönemler ben de pek farklı biri değildim. Ben de kendi işini gözünü budaktan sakınmayan, engel ve rakip tanımayan hırslı biriydim. Jamin duyunun takdir beklentisini karşılıksız bırakmamak adına gülümsüyor ona. Şimdi pek gururlu anmasam da oyuncu olarak henüz karakter canlandırma belgesi almadım o yıllarda. Başkalarını ezip geçmek için az günah işlemedim. İnanın oyuncular da başka türlü canavarlardır. İnsani duyguları hayatlarına değil sahneye saklarlar. Bunları söylerken dönüp oyuna bakmadan yanında bir şey arar gibi eliyle kanepenin üzerini yokluyor. Kuhara'nın o günlerde üzerinde titizlikle çalıştığı iyileştirme uygulamalarından biri, önceleri herkese masum görünen, ileride yaratacağı tehlikelerin boyutları başlarda anlaşılmayan ortak rüya havuzu denilen bir deneydi. Nitekim kısa bir süre sonra ben de bu deneylere dahil olacaktım. Yaşamı bütün ürperticiliğiyle tanımak istediğim, her şeye açık olduğum gözü pek yıllarımdı. Jamin duyunun anlattığını ilgiyle dinlemekle birlikte konu ne zaman kendisine geleceğini merak etmeye başlamış, sabırsızlanıyor. Önceleri adına uyku odaları denilen ışığı kıt kuytu odaların birinde uygulama gereği herkesin kendine ait bir köşeye çekilip uykuya yattığı sıradan görünen bir deneyken, sonraları adeta bir ayin havası kazanarak herkesin içine girdiği su dolu bir havuzda yapılmaya başladı. İnsanların içine uzanıp başlarını kenarındaki yastıklara koyabileceği oval biçimde yapılmış sığ bir havuzdu bu. Bu uygulama sırasında özel ya da fazladan bir şey yapmak gerekmiyor, su bizi birbirimize iletiyordu. Suyun gözleri yoktur, su bütün varlığıyla görür derdi Kuhara. Ona göre kainata, hayata ve birbirimize rüya bağıyla bağlıydık. Üzerimizde turuncu renkte tül incesi bir giysi, göğsümüzde bir tote kristali, derinliği 2-3 karışı geçmeyen bir havuzda sırt üstü uzanıp suya, uykuya yatıyorduk. Tote kristali bir deneyin vazgeçilmez unsuruydu. Herkesin yalnızca kendisine ait bir tek kendisine dokunabildiği ve herkesten sakınıp koruduğu bir tote kristali vardı. Nasıl kadim taşlar yüzyıllardan beri yerkürede olup bitenlerin kaydını tutuyorsa, tılsımlı totem kristalleri de insanların kişisel kayıtlarını tutar, onların duygularını, düşüncelerini, anılarını, hayallerini saklardı. Her kristal sahibiyle algısal ilişkiye geçtiği için kendisine bir başkasının dokunması halinde bu algı bulanır, kirlenir, hatta kimi zaman hasara uğradığı olurdu. Onu arada bir zamanın tozundan, kötü hatıraların biriktirdiklerinden temizlemek gerekir. Bunun için belli aralarla yanardağ külleriyle ovulup, açık denizlerin tuzlu suyla yıkanıp, ay ışığından geçirilerek arındırılırdı. Herkesten bu denli sakınıp saklanan kristal, bir tek bu ortak rüya havuzu deneyleri sırasında sahibi tarafından bir başkasının eline, kendisinin kapısını açacak bir anahtar gibi verilir, kristalini bir başkasının ellerine teslim eden, bir diğerinin kendi benliğine, belleğine, rüyasına, hayallerine, anılarına girmesine izin vermiş olurdu. O günlerden hatırladığım bu ortak rüya deneyleri sırasında herkesin pek çabuk uykuya daldığıydı. Uykusuzluk hummasına tutulmuş en gece düşmanı gözler bile havuza uzandığı anda suya, uykuya, kristalin kalbindeki ışığa teslim olur. Bir nehrin akıntısına kapılmış gibi kendini bir anda çok parçalı bir rüyanın canlı, hareketli resimler içinde bulurdu. Herkesin gözlerinin bu denli çabuk uykuya taşınmasında, havuzun tepesinde dev bir avize gibi asıl duran orta kristalin payı olduğu söylenirdi. Küçük boy bir kaya parçası büyüklüğündeki bu çokgen yüzeyli kristal, kendi etrafında ağır ağır dönerken üzerine vuran aydınlığı, altındaki havuzda gözleri kapalı yatanların, üstüne serperek onları rüyaları içine gereken ışığı sağlardı. Görünüşü sırça kırılganlığı taşısa da onun bir gürz kadar sağlam olduğu anlaşılıyordu. Ay ya da güneş tutulması benzeri ortak bir tutulum halinin paylaşıldığı bu uykularda kimse tek başına yalıtılmış olarak kendi rüyasını göremezdi. Herkesin birbirinin rüyasının içinde kaybolduğu, bir başkasının başından geçenleri, kendi anıları sandığı ya da kendisini düpedüz bir başkası olarak yaşadığı farklı kişilerin rüyalarından çalınmış parçalarla, kendisine yepyeni bir mazi inşa ettiği, birinin rüyasından kaçarken kendi rüyasını birilerine kaptırdığı, kimi zaman da daha güçlü zihinlerin ötekileri ele geçirip salt kendi rüyasını dayattığı, bazen aynı anı paylaşan eşit güçteki iki farklı rüyanın yarışırcasına birbirinin resimleri arasında karıştığı olurdu. Kendi içine kaçıp kovalamaca hızını yer değiştiren birbirinden canlı, renkli, ilginç resimler rüyasına sızdığı gözleri zihinleri rüpalarcasına yorar. Kimse de bu rüyalardan dinlenmiş ve dingin olarak kalkmazdı. Herkesin ortak görülen bu rüyalardan hatırladıkları farklıydı tabii. Herkesin üzerindeki sonuçları da. Kendine özgü tuhaf çekici bir yanı vardı gene de yaşanan bu ortak deneyimin sizi kendiniz olmaktan kurtarıyordu. Sanki kendi varlığınızı paylaştırıyor, var olmanın yükünü azaltıyordu. Bir göz kırpımı hızda asla yaşayamayacağınız hayatların, deneyimlerin kucağında buluyordunuz kendinizi. Her uyanıp gözlerimi açtığımda kendi hayatımı, çevremde gördüklerimi, gündeliğin tek düze akışını çok sıkıcı bulduğumu hatırlıyorum. Hayatta en zor, en katlanılmaz şey insanın kendisi olmasıydı. Yalnızca kendisi. Sıradan, yavan, tanıdık, sıkıcı kendisi. Bir zaman sonra başkalarının zihinlerinde, belleklerinde, bilinçlerinin en kuytu köşelerinde hep birlikte ve özgürce gezindiğimiz, ortak görülen rüyalar benim için ilk günlerdeki cazibesini yitirmiş, hatta giderek birçok bakımdan ürkütücü bir deneyim olmaya başlamıştı. Öncelikle birçoklarında görüldüğü gibi bende de yavaş yavaş bağımlılık oluşturmaya başladığını fark ettiğim içindi bu. Artık evimde yalnız uyuyamaz olmuş, kendi yatağımda bir başıma gördüğüm rüyalarım bana cılız ve sönük, varlığım değersiz gelmeye başlamıştı. Ortak rüyalardaki o şaşırtıcı zenginliği, renk, olay, kişi, mekan bolluğunu, birinden ötekine sıçrayan görüntülerden hızlı ve sahipsiz kalmış rüyaların kurgu benzemezliğini özlüyordum sürekli. Dediğim gibi yalnızca kendi rüyalarım değil, kendi hayatım da yoksullaşmıştı. Yaşadıklarımı cansız, yavaş, renkten ve çeşitten yoksun buluyordum. Bu yüzden her fırsatta kaçıp ortak rüya havuzunda uyumaya giderek iyice içime kapanmış, gündelik yaşamın akışına uyanık geçirdiğim zamanlar giderek azalmaya yüz tutmuş, gecem gündüzüm birbirine karışmış bir uyku ve rüya bağımlısı olmuştum. Jaime'ın doyunu sözcükleri, imgeleri, anlamları ipe dizer gibi dile dizen mahir bir eski zaman masalcısını dinler gibi dinlemeye başlamıştı. Koyra'nın deneylerinde kendine güveni geldikçe ki onun gibiler için bu uzun sürmez, ortak rüya havuzlarına, ruhlarını, akıllarını yitirmiş sayrılı kişileri geliş güzel almaya başladı. Onların zihinlerine kapalı, çapraşık ve karanlık evrenine bizlerin aracılığıyla sokulmaya çalıştığını söylüyordu. Yaptığı işe akla girmek bizleri de kılavuz derdi. İçimizdeki yabancı ülkelere yer kürenin gündeliğinden gönderilmiş kılavuz derdik. Bir oyuncu olarak işimin çoklu kişilik barındıran bünyesi nedeniyle kılavuzluğa yatkınlığımdan, bu deneyimlerin işime sağlayacağı katkılardan söz ederek özendiriyor, beni özellikle katil, cani delilerle aynı havuzda bir araya getiriyordu. Bir kılavuz olarak bir daha geri dönmeyeceğim duygusuna kapıldım, tüm bunların kişiliğimde kalıcı hasar bırakmasından korktum, dönemler yaşadım. Kimi zaman birinin zihninin derinliklerine geri dönüş yolunu bulamayacak kadar dalıp kaybolduğunuz oluyordu çünkü. Tek bir kişinin zihninin kapısını açıp içeri girmek sandığınız şey çoğu kez insanlığın ortak belleğine yapılan tehlikeli bir yolculuğa dönüşüyordu. atalarımızdan kalma en ilkel dürtülere, en yabanıl duygulara doğru gerilerken parçalanıp dağılmanız, bir daha toparlamamanız her zaman mümkündü. Sayılanmış da olsa kimi güçlü zihinlerin kendi rüyasına uğrayanları ele geçirdiği, bu nedenle ortak rüya havuzunda bazı kurbanlar verildiği söylenmeye başladı. Rüya bağı boynuna dolanıp gittiği yerden dönemeyenler vardı. Söylediklerinden daha fazlasını hatırlıyormuş gibi sesine bir acılık gelmişti Duyun'un. Gün günden benliğine kök salarak bağımlılığa dönüşen bu ortak rüyaların vaat ettiklerinden vazgeçmenin nedenli güç olduğunu bilsem de kendimi onların pençesinden yavaş yavaş kurtarmayı başardım. Kurtulmamda bana en çok işim yardım etti. Zaten oyuncuydum. Kendi hayatımda başkaları olma şansımı zaten kullanıyordum. Yaşamak ve daha fazla kaybolmamak için gözlerim açıkken gördüklerimle yetinmek zorundaydım. Durdu, yüzündeki ikircimli ifadeden o zaman verdiği karar yıllar sonra bir kez daha tartıyormuş gibi içini yokladığı düşünülebilirdi. Kuara'nın dinmek bilmeyen hırsları sonunu getirmekte gecikmedi. Havuz kapatıldı. Olayların üzeri örtüldü. Sağlık yurdu yönetimi Kuara'yı işinden alıp hemen Ao'dan uzaklaştırdı. Ardından onu kayıplara karıştı, söylendi. Sözlerin arasına uzun bir sessizlik koydu Duyun. Konuştuklarından tamamen kopmuş gibi tavandan üzerlerine demetler halinde süzülen tozanlı ışığın görünür kıldığı toz beneklerine hayranlık dolu bir dikkatle bakıyordu. Şu an en önemli şey bu zerrelerdi sanki. Neden sonra Duyun'un değişen edasından Cem'in konunun kendisine geldiğini anlamıştı. Yeni bir konuya geçeceğini belirtircesine sesini temizledi Duyun. Bir başlangıç işareti verir gibi ellerini kenetleyerek kucağında birleştirdi. Sizi işte o ortak rüyaların birinde gördüm, hatırlıyorum. Korkunç şeyler yapıyor, aynı zamanda korkunç şeylere maruz kalıyordunuz. O kadar çok kişilik değiştiriyordunuz ki sizi kendiniz olarak değil mutlaka bir başkası olarak gördüğüm rüyalarda olmuştur. Parça parça çoğu bulanık resimler kalmış aklımda size dair. Bunca yıl sonra şimdi onları bir sıraya koymam, anlatmam, anlandırmam mümkün değil. Daha çok duygu ve izlenim düzeyinde şeyler kalmış gözlerimin gerisinde. Sizin iç aleminizde ve hayatınızda iyiler kötüler yoktu sanki. Doğrular yanlışlar yoktu. Yalnızca durumlar, olaylar, olgular vardı. Orada herkes her şeyi yapabiliyordu. Sürekli tekrarlanan imgelerinizin birinde yüksekten, çok yüksekten düşünüyordunuz. Yarı baygın bir halde üstü kapalı arabalarda oradan oraya taşınıp kaçırılan çocuklar görüyordum. Sakin geçen günlerinizi vahşet ve şiddet dolu günler izliyordu. Sonra elinizdeki bıçağı kuytu köşelerde sıkıştırdığınız birilerinin boynuna, yüzüne saplıyordunuz. Ne zaman birini öldürseniz, öldürdüğünüzü unutup çocuk oluyordunuz. Ta ki yeniden büyüyüp, yeniden birilerini öldürene kadar. Asıl ürküncü siz kim olduğunuzu sahiden bilmiyordunuz. Bir adınız, bir geçmişiniz, kendinize ait sadece hatıralarınız yoktu. Hem kendinizi arıyordunuz, hem öldürmek için birilerini. O karanlık rüyalarda size ait tek aydınlık an olarak hatırladığım bir kar kızağı var. Kendine ait bir adı olan ve sizin sürekli olarak o adı sayıkladığınız bir kar kızağı. Sonra bir de yüzünüzde derin bir yara. İçine bütün benliğinizin, belleğinizin gömülmüş olduğu bir derin yara. Yaranız zamanla belleğiniz olmuş. Hepsi bu kadar işte. Birdenbire susmuştu Duyun. Jamie'nin her halinden alabildiğine sarsılmış olduğu belliydi. Ağzından çıkacak tek bir sözün bile içinde bulunduğu şu anın saydam zarına zarar verebileceğini hissediyordu. Bu rüyaları ya sizinle birlikte ortak görmüş olmayız ki bir zamanlar, bu da şimdi birbirimizi hatırlamayacak kadar kendi hayatlarımızda kaybolmuşuz demektir. Ya da siz birinin gördüğü rüyasınız sadece. Onun gördüğü rüyaları hayata geçiriyorsunuz. Neyin daha gerçek olduğuna kim karar verebilir ki? Ben belki şu gördüğünüz sahnede birini canlandırdım. Yanılsamasını yaşarken bir başkasının gördüğü rüyamdır sadece. Şu üzerinde durduğumuz sahnenin üzerinde değil, onun rüyasında oynuyor ama kendi varlığımı gerçek sanıyorumdur. Belki de siz bir katil değil, aslında kendinizi arıyorsunuz. Kaybettiğiniz kendinizi. Arda arda işleriniz o vahşi cinayetleri reddetmek adına kendi peşinize düşmeniz sizi hak ve adaletle arayan bir polis yapmaya yeter mi? Belki de insanın kendisi olmasının hileli bir kuralıdır bu. Olamaz mı? Ben yanılıyorsam benim gördüğüm rüyadaki kişi siz değilseniz eğer, siz kimin rüyasındaki kişi oluyorsunuz? Farklı insanların birbirine karışan rüyalarının tam ortasında olabilir miyiz? Bizim tesadüf diye adlandırdığımız karşılaşmalar bunların birbirine karışmasına ibaret bir arıza olabilir mi? Rüyasında yaşadığınız sahibinizi tanıyor musunuz? Siz benim rüyamda gördüğüm kişi değilseniz, benim rüyamda gördüğüm öteki siz nereye gitmiş olabilir? Tüm bunların yanıtını doğru olarak verecek bir ortak akıl, ortak göz var mıdır? Dilin anlam çoğaltmasına yaslanarak yapılan akıl oyunları gibi geliyor değil mi size şu söylediklerim? Gerçek her zaman daha çıplak mıdır sahiden? Gerçek dediğiniz herkesçe görülebilir mi? Belki de katil yoktur, sadece onun izini süren ve herkesi yanıltan bir polis vardır. Biz gözümüzü açtığımız şu yer kürede katilin izini sürüyoruz ama belki o gözümüz kapalıyken gördüğünüz başka bir rüya aleminde saklanıyordur. İstesek de onu burada bulmamız imkansızdır. Yüzünüzdeki yaranın nereye gittiğini bilmiyorum Jamie'in. Belki o yarayı nereye sakladığınızı siz de bilmiyorsunuzdur. Ata dilimizde aynı sözcüğün hem rüya hem yara anlamına gelmesi bir tesadüf olamaz değil mi? Belki de katil yoktur, tek sorun bıçağın kimin elinde olduğudur. Jamie'in iyice afallamış, bir süredir ağzını açamaz olmuştu. Dane'in sayıklamaya dönüşen dumanlı sözlerine, yakın geçmişte gördüğü rüyalardan hatırladığı kopuk kopuk parçalar eşlik ediyor. Bir yandan da bu konu hakkında Ümmaya konuştukları uçuyordu kafasında. İçinde bir yer, Duyun'un söylediklerinde bir haklılık payı olduğunu seziyor ama bunun hangi konuda olduğunu bilemiyordu. Olup bitenlere bir anlam vermekte zorlandı böyle durumlarda. En çok Ümmanın yokluğunu hissediyor Jamie'in. Onun rüyalarındaki işaretleri her şeyden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Benim aranan katil olduğumu mu düşünüyorsunuz? Rüyalarınızdan çıkardığınız sonuç bu mu peki? Bu tam bir polisin çıkaracağı kupkuru bir sonuç işte. Bakın ben rüyalardan bir sonuç çıkarılamayacağını yıllar önce öğrendim. Rüyalar hakikattir çünkü ve hakikatler bizim hayatımıza göre değildir. Biz rüyalarımızdan sadece kanıt toplayabiliriz. Küçük ipuçları, uyarı değeri olan işaretler, doğru çözebilirsek yaşamımızı kolaylaştıracak bulmaca parçaları. Rüyalar sanıldığından çok daha uzun, büyük ve karmaşıktır. Bizim gözümüze, aklımıza sığmazlar. Bize bir parça olsun görünebilmek için semboller giyinmeleri bu yüzdendir. Size bütün bu anlattıklarıma söylemek istediğim sadece şu, bence bir an önce Kuhara'yı bulmalısınız. Aradığınız katil olarak rüya havuzunda uykuya yatanlardan biri olmalı. Ben onun suya size iletmem için bıraktığı rüya parçalarını görmüş olmalıyım ve şimdi size ileterek aracılık görevimi tamamladığıma göre artık gidebilirim. Bir an durup ellerine bakıyor. Ardından parmağındaki sakka taşı yüzüğü Jamie'a göstererek, sakka taşı işaret parmağına takılan hakikat yüzüğüdür, söylemiştim değil mi? Yerinden güçlükle kalkmaya çalışırken sesinin tonu, yüzünün ifadesi bir anda değişmiş, davranışlarına gündeliğin hayhuyunda yuvarlanan insanların sıradanlığı gelmişti. Az önceki sözleri o etmemiş gibi kupkuru bir sesle, izninizle ikinci provaya dek biraz dinlenmem gerekecek. İnsanın her seferinde yeniden kendisi olmaya çalışması ne kadar zor bilemezsiniz dedi. Duyun ayaklarını süre süre uzaklaşarak sahne arkasında bir yerlerde gözden kaybolduğunda Jamie'in kendisini gerçekliğine inandırmaya çalışan bir hayalet gibi hissetti. Şu an üzerinde bulunduğu sahne yaşamda her şeyin bir oyun olduğu duygusunu güçlendiriyor. Gözleri loş salonda kör bir noktaya dikili kalmış olarak oturduğu yerden kalkamıyordu. Neden sonra salonun arka sıralarında bir yerden belli belirsiz bir gölgenin geçtiğini görür gibi oldu. Oyunda çalışanlardan birinin moladan erken dönmüş olabileceğini düşündü İlkin. Bu tarafa doğru geliyorsa yavaş yavaş ışığa çıkacaktır diye durup bekledi. Oysa tersine o gölge görülmemek için iyice karanlığa çekilip rüzgarda uçuşan bir pelerin gibi hızla terk etmişti orayı. Aoi'de seyrettiği bağ oyunları sırasında da benzer bir duyguyu yaşadığını, salonda varlığını hissettiği birini tiyatronun dış kapısına dek takip ettiğini hatırladı ama o zaman yaşadığı dehşet duygusu şimdi yoktu içinde. Bu seferki yalnızca onu takip eden birinin sinsi gölgesi karşısında duyduğu sıradan bir ürküntüye benziyordu. Başını kaldırıp tavandaki çatı penceresinden sahneye süzülen ışığa baktı. Havada yalnızca belli bir bölgenin çevresini kendi zarıyla kuşatarak bir görünürlük alanı yaratıyordu. O alanın içine girdiğinizde görülüyor, çıktığınızda kayboluyordunuz. Belki yaşam da böyleydi. Duyun'un az önce anlattıklarını iyice sersemlemişti. Söylediklerini sakin kafayla ayıklayıp temizleyerek yeniden düşünmeye ihtiyacı vardı. Dışarıda kapanan kapının sesi az önce salondaki gölgenin varlığını doğrulamış oldu. Binadan biri çıkmıştı. Onlar sahnedeyken sessizce içeri girmiş olmalıydı. Konuşulanları gizlice dinlemiş, sonra da görülmeden sıvışmayı başarmıştı. Kimdi, ne yapmak istiyordu? Konuşulanları ne kadarını dinlemiş? Duyduklarından ne gibi bir sonuç çıkarmıştı? Daha önemlisi, burada az önce konuşulanları aktaracağı bir üçüncü kişi var mıydı? 44. ayrımın sonu, sayfa 515.